Şimdi o zaman varlık ve öz kavramı oluştururken ya da birlikleri kavramı yaparken aynı zamanda da ikisi de kavramda kendi zeminlerini buluyorlar. Bu baş burada söylediği şey. Şimdi temel burada bu söylediğimi eğer toparlayabildiyseniz şimdi şurada Hegel'in sözleri var, onunla da paralel ya da bağlantı kurabilmeniz gerekiyor. Temel dediğimiz şeyin temel kavramı dolaysızlık imler. Temelin altında başka temel olmamalı. Eğer temelin altında başka temel varsa o temel değildir. Temelin dolaysız olması gerekiyor.
Gerekiyor mu temelin olması için üstünde de bir şey olması gerekiyor?
Güzel. İşte temelin olması demek, temelin üstünde bir şey olması demek ve aslında temel dolaysızdır diyeceğiz. Çünkü temel kavramının onu kapsaması gerekir. Ama aynı zamanda da bu dolaysızlığın dolaylılığın ortadan kaldırılması yoluyla elde edilmiş olması gerekir. Bir bakıma şöyle de diyebiliriz. Dediğin doğru. Yani o aslında bak onu hatırlarsan onu ilerlemek için kullanacağız. Yani kavramın açılımı için kullanacağız. Kavramın temel olmasının ya da dolaysız olmasının anlamı dolaylılığın ortadan kaldırılmasını kapsıyor olması. Yani dolaysızlık şey değil. Dolaylılıktan soyutlanan bir şey değil. Değil mi?
Şimdi kavram düşünürken...
Senin arkadaşına söylediğin şey buydu. Dolaysızlık, dolaylılıktır konusu. Tam olarak şimdi şu birinci paragrafın sondaki en son tümceyi okursanız onu göreceksiniz. Birinci paragraf sayfa 443'te. Evet. Temel...
Buna göre temel hiç kuşkusuz dolaysız bir şey olmadı.
Evet, evet.
Ama öyle bir yolda ki dolaylılığın ortadan kaldırılması yoluyla kendini dolaysız bir şey yapmış olmalıdır.
Değil mi? Yani dolaysızlığı elde etmek için dolaylılığı ortadan kaldırmamız gerekiyor.
O zaman öncesi var mı?
Öncesi var. Ama aynı zamanda da dolaysızdan söz ediyoruz ve çelişki içindeyiz. Ve bu kutlanacak bir şey, yerilecek bir şey değil. Nerede çelişki varsa orada felsefenin şeyindeyiz, içindeyiz. Yani dolaysızın dolaylılığı işin gerçeği.
Kavramı düşündüğümüz zaman hemen bağlılığı özü falan mı düşüneceğiz oradan gelip?
Kavram temel olmalıdır diyor.
Temel olmalıdır.
Yani bak şu en başta
kesiyor, değil mi?
Kavramın ne doğasının ne olduğu dolaysız ancak falan filan diyor. Bir nesnenin kavramını bildirebilmek için mantıksal öğe varsayılır ve bu kavramdır. Dolayısıyla dolaysız olmalıdır. Bir şey kavramdan açıklıyorsak o kavramın kendisini açıklama gerektirmemesi ölçüsünde kavramın dolaysız olması gerekir.
Dolayısıyla biraz önce söylediğim cümle yanlış bir cümle oldu. Neden? Kavramı düşündüğümüz zaman varlığı ve özümü düşüneceğiz. Yani
onu işte
ya,
bizim böyle düşüneceğimizi bilerek onu söylemiş.
Sadece dolaysız olarak düşündüğümüzü sadece kavramı düşündüğümüz gerekiyor ilk anda.
Doğru. Bir nesnenin kavramını bildirebilmek için mantıksal öğe varsayılır ve bu böylelikle yine başka bir şeyi öncülü olarak almaz ne de çıkarsanmış bir şey olabilir. Yani çünkü öncülü olursa, çıkarsanmış olursa o zaman başlangıç olmayacak, temel olmayacak, ilk olmayacak, türevsel olacak, dolaylı olacak ve başlangıç olmayacak. Onun başlangıcını aramaya başlayacağız bu kez. Yani bunlar her zaman şeyler, aynı problemin değişik biçimlendirmeleri.
Ama sistem içinde olduğumuza göre sistemin zaten özünde tutarlı bir bütün olması, parçalardan oluşması olduğuna göre. Yani bir yerinden başlamak zorundasın. Neresinden başlarsan aslında öbür taraflarıyla bağlantılı olacak sistemse. Dolayısıyla böyle düz bir mantıkla bakınca her şey birbirinin dolaylılığı içindeymiş gibi görünecek. Ama kavramın dolaysızlığını dolaylılıktan çıkartarak oluşturması sistemin özü için vazgeçilmez bir merkez oluşturuyor.
Temel dediği de o galiba değil mi? Evet. Temel derken onu demek istiyor.
Evet. Ama aynı zamanda temel değil. Aynı zamanda dolaylı. Yani ikisi birden var. Evet. Dolayısıyla sistem bütün ve sistemin bütün olması, hepsi dolaylı ve hepsi dolaysız olması anlamına geliyor. Yani
peki öz kavramı, özde orada, yaptığımız şey aynı şey değil mi aslında? Yani özde varlıkla dolaylı. Ama evet. Arı öz dediğimizde artık onu bir dolaysızlık olarak almak evet. Durumunda. Aynı şey.
Aynı şey.
Sistem de böyle.
Şimdi o zaman burada zor bir bölüme geleceğiz şimdi. Onu biraz belki ilk anda tam olarak netleştiremeyeceğiz ama deneyeceğiz. Varlığı ve özü irdeleyen nesnel mantık. Yani bu mantık bilimini ikiye ayırıyordu. Öznel mantık nesnel mantık ilk yarısı varlık ve özü kapsıyor. Öznel mantık kavramı kapsıyor. Şu an öznel mantığı çalışıyoruz. Yani öznel mantık denen yer bu, şu anki bölüm. varlığı ve özü irdeleyen nesnel mantık, yani ön bölüm, buna göre aslında kavramın türeysel açımlamasını oluşturdu. Genetik exposition, genetik şey
exposition,
türeysel açınım. yani bir bakıma çıkarsaması, kavramın kendisine çıkarsaması. Kavram nasıl geliyor? Mantıksal olarak ve bu varlık ve özden gelecek. Şimdi varlık öz alanının en son kavramı töz kavramıydı. Töz alanı ve töz alanı Spinoza'nın felsefesine karşılık düşüyor. Ona dikkat edeceğiz. Ve tözün ilişki kipi zorunluktu. Yani bunları tekrar dönüp daha detaylı olarak ele alacağız. Pardon, aslında bu kavramı inceledikten sonra oraya dönüp yani tözün çözülmesine tekrar girmek daha iyi olacak. Bir bakıma referans olacak elimizde. Yani karşılaştırma yapmak için. Şimdi töz alanı, zorunluluk alanı. Töz alanı, tözler alanı aynı zamanda ve tözlerin ilişkileri nedensellik ilişkisi. Bu şey sürpriz olan bir düşünce. Niye böyle? Çünkü öz alanındayız ve öz alanı ilişkiler alanıydı ve öz alanı aynı zamanda da doğa bilimlerinin kavramlarının alanıydı. Yani ve tözde hatırlarsanız olanak, edimsellik, olumsallık yani bunlar bu kavramlarla ne kadar yani o kavramların özün içeriğini oluşturduğunu düşünürsek burada töze geldiğimiz zaman töz alanı zorunluluk alanı. Yani onu şimdi bu an şu an şey yapacağız. Eğer kavram bölümünde ilerleyeceksek onu kabul edeceğiz. Onu açıklamaya girmeyeceğiz. O zaman öze dönmüş oluruz. Şimdi töz alanı varlık töz alanı kavram alanına geçiyor ve Spinoza'nın felsefesi o açıdan şey bir bakıma ontolojinin en son basamağı gibi görünüyor. Yani varlık ve öz alanının son kategorisini inceliyor. Nesnel mantığın evet son en yüksek doğru yani çok yüksek diyor Hegel Spinoza'nın felsefi duruş noktası için ya da töz için ve şimdi töz alanında burada uzun uzun gerçekten o türeysel açımlamayı veriyor Hegel. Onu biz çok fazla ayrıntısına girmeden
olumsallık
kontenjan
mıydı?
Kontenjan, evet. Olumsallık, olanak, zorunluluk. Yani bunların çözümlemesi tekrar döneceğiz. O yüzden şey, şu an çok genel kavramlar bize yeterli olabilir. Töz alanının kipi diyelim, zorunluluk. Yani nedensellik ilişkisi aslında zorunluluk ilişkisi. Neden ve etki arasındaki ilişki de, şimdi şöyle bir karşılaştırma yaparsak çok iyi olacak. Neden ve etkiyi karşılaştırdığımız, neden ve etki karşılaştırmasını evrensel ve tikel karşılaştırmasıyla karşılaştıracağız. Çünkü töz ve kavram arasındaki ilişkiyi anlamanın şeyi gizi orada yatıyor gibi görünüyor Hegel'in şeyinde.
Benzer bir ilişki mi var töz kavram?
Şimdi kavram ilişkisi özgürlük ilişkisidir diyor. Şey söyleyeyim, şöyle söyleyeyim.
Kavram ilişkisi
nedensellik, neden ve etki, neden ve etkinin karşılaştırmasını evrensel ve tikenin karşılaştırmasıyla karşılaştır. İki karşılaştırmayı birbiriyle karşılaştıracağız. Yani neden ve etki arasındaki ilişkinin tarzı ve evrensel kavramın ilişkisinin tarzı yani ya da evrensel ve tikel, evrensel ve tekil kavram ilişkisi dediğimiz şeyler bunlar yani kavramın kendi içindeki şey bu onun Hegel onlara aynı zamanda kavramın türleri diyor. Şimdi neden ve etki burada neden ve etki öz alanına ait olan bir ilişkiydi ve o öz alanındaki ilişkilerin karakteri başkasının gerçek başkası olmaması ama aynı zamanda da başkası olması.
Yaratıştan dolayı.
Şeyden dolayı. Yani evet yansımadan dolayı yansıma. Diyelim ya da öz karakter. Yani ona da tekrar dönmeyelim. En azından şimdilik evet. Şey nerede odaklaşmamız gerektiğini yani bunu anlamak için orada yoğunlaşmamız gerekiyor. Ona dikkat edelim. Sonra daha fazla irdeleyeceğiz ve kontrol edeceğiz. Ama yani bu açımlamada, o türeysel açımlamada, Hegel'in söylediği şeyin özü o. Yani burada birkaç sayfa sürüyor açımlama ve onun gerçekten zor bir şey, bölüm. Yani oldukça zor. Yani neyin anlatıldığını anlamak şey. Ne diyor burada? Genel olarak neyi anlatmaya çabalıyor? Onu çıkarmak bu kadar kolay değil. Biraz da uzun. Ve de yani bir bakıma şey, töz alanının son momentlerini şey yapıyor. Yeniden özetliyor. Bütünü geçiyor ve çok kısa bir şekilde geçiyor. Şimdi kendi karşıtıyla ilişkiyi burada 4.45'te o anlatımdan yararlanacağız. Sonsuz kendi içine yansıma dediği şey.
45'te mi o?
4.45'te. Evet, ortalarda. Yani neden ve etki?
Kavram için mi kullanıyorum?
Tözün tamamlanışı. Tözün tamamlanışı denen bir şey var. Yani ne demek tözün tamamlanışı? Evet, son en son momenti ve oradan kavrama geçiyor. Oradan zorunluluk özgürlüğe geçiyor. Şimdi zorunluluk ve özgürlüğü karşılaştıralım. Zorunluluk bir şeyin başkasıyla ilişkisi ve o ilişki zorunlu. Aslında bütün ilişkiler zorunlu. Yani varlık ve yokluk arasında bir ilişkiden söz edersek o da zorunlu. Ama orada ilişkiden söz etmiyoruz. Çünkü ilişki ilişki yansımayı gerektiriyor. Şimdi şeyi düşünebilir miyiz? Varlık ve varlık alanında ilişki yok. Çünkü ilişki
geçiş
değil. Yani ilişki çok geniş düşünürsek geçişe de ilişki diyebiliriz. Ama geniş düşünmekten vazgeçip, tasarımsal düşünmekten vazgeçip. Yani ilişki iki terimi varsayıyor. İlişkinin anlamı o. Ve ilişki kategorisinin kendisi öz alanına düşüyor. O zaman bu ilişki tözdeki ilişki, öz alanının, töz alanındaki ilişkinin karakteri
zorunluluk.
Ne demek bu? Yani neden varsa etki zorunlu olarak var.
O zaman nedenin olması.
Pozitif varsa negatif de zorunlu olarak var. Yani o da bir ilişki. Ama nedensellik ilişkisi oraları daha belki biraz daha şey yapabiliriz. Şu an fokus yapamıyoruz tam olarak. Yani bulanık. Çok biraz genel gibi görünüyor. Nedensellik ilişkisi zorunlu. Tamam. Güzel. Neden varsa etki de vardır. Çünkü etki nedendir. Neden de etkiden başka, etkinin nedende olandan başka hiçbir şey yoktur. Etkinin kendisi de doğal, o yüzden nedendir ve bu
potansiyel olarak
böyle bir kalın. Şey var. Burada bir diyalektik var.
İşte sert gelen şey töz alanına nedenselliği koyması.
Neden?
Ya tözü öyle düşünmüyoruz. Nedensellik tözde olur diye pek gelmiyor aklımıza. Benim aklıma gelmiyor.
Nedensellikten anladığın şeye bağlı.
Tabii. Evet. Yani şimdi ama töz alanına geldiğimiz zaman özdek zaten geçilmiş durumda. Yani özdeyi kapsıyor töz alanı.
Zaten bu boyutuyla bakıldığında özgür zorunlulukla özgürlüğü bir arada düşünmek de, birlik içinde düşünmek de tabii yani o derece.
Bu Kant tarafından kavranmış kısım değil mi? Neden etki? Evet. Yani
Kant kabul ediyor.
Arosun eleştirisinde iki şeyinde bunu şey yapıyor.
Devrimci
karşı söylediği
şeyden. Devrimci şeyden dolayı, kilolarından dolayı o şeyi reddediyor. Zorunlu. Yani bu nedensellik bağıntısını psikolojik bağıntıya indiren, çağrışım ilişkisine indiren devrimci. Çünkü deneyime bağlıyor. Deneyime bağladığı için oradan zorunluluk çıkarttım, çıkarsayamıyor. Yani neden varsa arkadan zorunlu olarak etki gelir diyoruz diyor ama aslında bu alışkanlık sonucunda yaptığımız bir şey. Gerçekte böyle bir zorunluluk algılamayız diyor şeyde, fenomende ya da deneyimde. Dolayısıyla zorunluluk şeydir. Aslında
nasıl,
zorunluluk
nasıl
değildir.
Nasıl
söylüyor?
O da İngiltere'deki bir fabrika sireniyle o anda olan olaylar tekrar ederse bunların esasında neden sonuç ilişkisi olarak alınabileceğini söylüyor. Öyle bir.
Onlar bağlılaşımı anlıyorlar. Yani bize tıp fakültesinde söylemişlerdi. Bir çok iyi hocamız vardı. Yazın şey artar boğulmalar. Çünkü insanlar dondurma yemeği de arttırırlar.
Boğulmalar artar çünkü
dondurma da artar. Ona benziyor değil mi? Yani dondurma yenmesiyle birlikte boğulmalar da artıyor.
Aralarında bir korelasyon
var. Zaten arasında bir de korelasyon.
Korelasyon mantıklı bir neden sonuç ilişkisini zorunlu olarak getirmiyor.
Tamam.
Yani o şey gibi esasında daha iyi örnek. Leyleklerin gelişi bahar aylarında doğum oranları fazlalaşıyor. Dolayısıyla bebekler leylekler getiriyor diyebiliriz.
Bu şeyler mi geliyor? Hangi dönemden geliyor bu şey? Hangi ne kadar eskiye gidiyor bu şey? Açıklama yani leylek çok eski. Biliyor muyuz şey? Yani hangi şeye gidiyor?
Ha, o bir çocuk masalı ama yani
masalda hangi dönemden geliyor?
Mitolojik gibi.
Yani şey Yunanlardan mı yoksa Perslerden mi ya da Sümerlerden mi?
Zaten o kadar da eski değildir herhalde.
Yani çocuklarına cevap veremeyen anne babalarından
daha geliyor.
Sümerler veriyorlar mıydı yani onlarda? Tarih geriye gidiyor demek. Şimdi nedensellik ilişkisi, zorunluluk ilişkisi ve buradaki şeyi açıklamak, yani soru, benim aklıma gelen soru o. Nedensellikteki...
Biraz sorar mısınız?
Neyi sorayım?
Biraz önce sorduğunuz soru.
Yediklerle ilgili o.
Hayır, yok. Yediklerden önce.
Onu Levent sorsun.
O da şey. Levent'in soruyor ama.
Şimdi, ama sana leylekleri çağrıştırır değil mi?
Hani işte o şey aynı. Bu neden şey? Korelasyon, yani iki tane birbirinden bağımsız bir şey düşün. Ama birbirinin nedeni sonucu olarak görebileceğin ilişkiler kurabilirsin istatistikte. Onu demek istedim ben. Hı. Bahar aylarında doğum oranları fazlaysa ve leylekler geliyor o sırada. İkisinin de şeylerine, ilişkilerine bakarsan, yani sıklıklarıyla karşılaştırırsan, hakikaten leyleklerin gelişiyle çocuk doğum oranları arasında istatistiki bir ilişki kurulur ama bu neden sonuç ilişkisi değildir.
Evet.
Ve şey dersin ama istatistiğin sonucunda ciddi bire yakın bir korelasyon bulursan dersin ki işte bebekleri leylekler geçiriyor. Tamam bunu dedim.
Aynı bir şey işte.
Mantıklı gibi yani sizin şey değildir. Yani neden
nedensellikle ilgili mi?
Evet yani öz alanında olması ve kavramın bununla ilişkisine yönelik bir soru sordunuz. Yani problem ne?
Problem neden etki ilişkisini kavramın evrensel ve tikenin ilişkisiyle karşılaştırmak. Yani iki karşılaştırmayı karşılaştırma demiştin de
evet.
Burada örneğin neden etki ilişkisi ve evrensel tiken ilişkisi. Bunların arasındaki ayrım nasıl formüle edilecek ki öz alanını kavram alanından ayırt edebilirim. Birinci alan yani öz alanındaki ilişkinin tarzı zorunluluk. Kavram alanındaki ilişkinin tarzı özgürlük. Yani töz kavrama geçerken aynı zamanda zorunluluk özgürlüğe geçiyor. Zorunluluğun özgürlüğe geçmesini anlayabiliriz bir bakıma. Çünkü ikisi şey, bir yerde onu konuşmuş muyduk daha önce? Yani bana şey gibi geliyor, bir gereksiz bir yineleme gibi geliyor. O yüzden duruyorum. Yani özgürlük ve zorunluluğun birliği. Yani aynı ilişki zorunluluk olarak görülen, aynı ilişki özgürlük olarak da görülebilir. Çünkü özgürlük şey değil, gevşeklik değil. Yani o da bir zorunluluk ama zorunluluğu kendi doğasından, kendi içinden almak. Özgürlüğün...
Kendini belirlemek.
Evet, kendini belirlemek. Öz belirlenim denen şey özgürlük. Ve kavram alanında ortaya çıkan... yani kavram alanında bütününde özgürlük de... Şimdi orada şunu da ekleyeceğiz. Özgürlük başkasında kendini bulmaktı. Başkasında sınır bulmamaktı.
Pardon, kesiyorum.
Kavramda bu şey var.
Bu karşılaştırmayı şey içinde yapabiliriz hatta. Bir şey başkası veya kendi için varlık veya aynı varlık ortada var gibi gözüküyor.
O terimleri kullanıyoruz da o varlık alanındaki karşılığı bir şey ve başkasının ilişkisi varlık alanında geçiş. Yani bir şey başkasına geçtiği zaman diyor bir şey yitiyor. Geçiş çünkü onu gerek. Ortadan kalkıyor ve başkası. Ama başkası da bir şey ve orada öyle bir şey var. Yani
kendi için varlıktaki veya sonsuzluktaki ilişkiyi de kendiyle ilişki veya evet. Özgürlük ve
evet.
Aynı şeyde koyabiliriz.
Koyacağız. Kendi için ilişki, yani kendi için varlık aslında şey. O zaman ilerleyelim. Şimdi buraya tekrar geri döneriz. Zorunluluk ve özgürlüğün birliği.
Orada bir tamamlanmış bir şey diye bir şey söylediniz ya.
Töz tamamlanıyor diyor. Hı. Yani nedense
yani etkileşim. Yani onun Cengiz'in söylediği şeyle bir ilişkisi var gibi geldi de.
Olabilir. Yani
yani bir şeye ve başkası gibi bakıldığı yanıyla bu tamamlanmış gözün ya da kendi için bir ilişkisi yok mu?
Tamam, hep yansıdan.
Neyse, daha
peki. Geçiriz. O zaman şey yapalım. Demince bunları yeni inceleyeceğiz. Yani huzur daha yeni başı. İlk kez bir yerde ele alıyoruz ama epeyce. Dönme yapacağız buraya. Şimdi tözün tamamlanışı. Bu tamamlanmış. Tamam, bundan böyle tözün kendisi değil, daha yüksek bir şey. Kavramdır ya da öznedir. Yani kavrama ve özneye. Kavram ya da öznedir diyor. Şimdi bu çok şey, anlaşılabilecek. Tözsellik ilişkisinin geçişi kendi içkin zorunluluğu yoluyla olur ve kendi kendisinin sergilenişinden başka bir şey değildir. Kavram onun gerçekliği ve özgürlük zorunluluğun gerçekliğidir. Yani kavram tözün gerçekliği ya da tözsellik ilişkisinin gerçekliği, özgürlük zorunluluğun gerçekliğidir. Özgürlükte şey ekleyeceğiz, yani onu dikkate alacağız. Sınır ya da başkası aslında aynı zamanda başkası olmayan bir başkası. Özdekine benziyor. Yani özde de başkası şeydi, aynı zamanda başkası değildi. Ama yine de bir tür bir başkalık vardı. Yani çünkü örneğin neden ve etki dendiği zaman iki ayrı şeyden söz ediliyor. Ama evrensel ve tikel dendiği zaman bunlar birbirlerinden ayrılmaları tam olarak olanaksız. Yani ayrım orada yatıyor. Neden ve etkinin ayrımı tam özdeşliği diyelim. Özdeşliği tam özdeşlik değil ama evrensel ve tekelin özdeşliği tam özdeşlik, tam eşitlik. Oradaki tamlık ve eksikliği bulduğumuz zaman iki alanın ayrımını da daha iyi bulmuş olacağız.
Peki bunun şeyle alakası var mı? Demin burada bahsettiğim galiba. Özgürlükteki ilişki biçimi bir şey, kategori arası ilişki var. Kavramda gelişim var.
Var. Bununla da alakası var mı? Elbette. Gelişim denen şey zaten aynı zamanda özgürlükle ilişki. O yüzden biz çalışmalarda sürekli olarak gelişimi, özgürlüğü bir arada almak zorunda kalıyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu özgürdü diyoruz. Demek zorundayız. Despotik bir tine özgür demek zorundayız. Çünkü gelişmeye izin veriyor. Değişmeye izin veriyor. Yani kendi içinde şey yapıyor. Öyle devrimlerle, şunlarla, bunlarla değil, kendi içinden şeye geçiyor. Demokrasiye doğru geçiyor. Ya da daha geniş bir meclis şeyine, yapısına doğru geçiyor bu. Ne Avrupa'nın baskısı ne 1905'te Rusya'da olduğu gibi bir ayaklanmanın sonucu. Yani Ruslar Duma'yı zorla şey yapıyorlar. Çar'a kabul ettiriyorlar ve Çar 2 ay sonra kapıyor şeyi, Duma'yı. Ama Osmanlılar'da böyle değil. Çar'dan geliyor. Yani o yok...
Gelişmenin hızının önemi yok mu?
Gelişmenin hızının tabii ki ampirik ama. Yani gelişme şeyden, yani özgürlükle olanaklı olan bir şey.
Çağdaş aynı dönemde yaşayan devletlerin birbirleriyle mukayeseli olarak bir gelişmesinden söz ediyor.
Çok iyi.
Doğru değil mi? Yani,
doğru.
Yani Osmanlı'nın 1600 veya 1700'de gösterdiği gelişmeyle işte 1700 senesinde Fransa veya İngiltere'deki evet. gelişmeyi mukayeseli olarak almak lazım ki gelişme
harika.
Nedenli gelişmedir, evet. nedenli değildir veya nedenli yavaş gelişmedir, nedenli
Fransa'nın gelişmesi nasıl?
Yani bunu 1789 büyük Fransız devriminin hazırlanışına kadar 89'a kadar 1700 senesinde 89 sene bir gelişim var. Ta 1600'lere Rönesanslara bilmem nelere dayanan bir şey var.
Evet.
Osmanlı bunun karşısında ne kadar gelişmeye izin vermiş, ne kadar
gelişmeye
veya ne kadar gelişimi çıkartmış kendi içinden. Evet. O şekilde bakmak doğru.
Şimdi Osmanlı'nın trajik bu aslında bir bakım. Belki o terim oraya uyuyor.
Gelişiyor mu, sürükleniyor mu?
Yok, yalnız evet. orada şey var. Orta çağdaki şeye bakalım, Avrupa'ya bakalım. Orta çağdaki Avrupa çok uzun bir süre şey çok durağı. O zaman Osmanlı gelişiyor. Yani şimdi orada tam böyle eşgüdümlü olarak bir gelişme ve şey yok. Orta Çağ Avrupası feodalite rejimi falan olduğu
yüzyılları, dönemlerde... Yüzyılları dikkate alalım. Feodalite hangi feodaliteden söylüyor? Yani hangi yüzyılın feodalitesi?
Feodalite, Orta Çağ 12 ve 13. yüzyılları ele aldığımız zaman Osmanlı'nın kuruluşu...
Rönesans öncesi. Evet, Osmanlı'nın kuruluşu dönemi.
15. yüzyıl Rönesans, 16. yüzyıl reform dönemleri.
Tamam. Yani,
o dönemlerde Osmanlı gelişme dönemindeyken Orta Çağ'da aynı gelişmeyi görmüyoruz Ahmet Bey. Onun için çok böyle birbirleriyle eşgüdümlü olarak geliştiklerini söylemiyorum.
Eşgüdümlü de
zaten yani, zaten eşgüdüm anlamında
yani paralel düşünmedim. Bir gelişme yok. Hani 1789 Fransız'dan ancak Osmanlı'ya olumlu ve olumsuz etkileri var bu anlamda.
Şimdi
yani o
Tarih felsefesinin açısından bakacağız ki yani kişisel görüşlerimiz hiç önemli değil. Oradaki faktörler şey, Avrupa'nın gelişmesi reformasyona bağlı. Yani Rönesans, reformasyon aynı dönemde
evet,
oluyor.
Başladı,
ama Rönesans radikal değil şeyde Avrupa'da. Yani Rönesans yapmıyor. Katolik kiliseyi, o kilisedeki yozlaşmayı reddetmiyor ve onunla uzlaşıyor. Yani Erasmus falan dahil olmak üzere bunlar hepsi Katolik. Ama Luther, Zwingli ve Calvin bunlar radikaller ve bunlar kiliseyi deviriyorlar ya da kiliseyi reddediyorlar. Yani Katolik kiliseyi reddediyorlar ve düşünce özgürlüğü, laik denen şey orada geliyor, orada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla gelişme şey yapalım, Avrupa'nın gelişmesini tetikleyen esas faktör reformasyon. Ondan sonra açınıyor ve özellikle Hollanda'da geçiyor. Çünkü Hollanda laikliğin en başarılı olduğu ve en yaygın olarak, en sınırsız olarak uygulandığı yer. Aynı Osmanlı İmparatorluğu durumunda olduğu gibi ne kadar zulüm gören şey varsa, kültür varsa Hollanda yaşıyorlar. Aralarında Descartes ve Spinoza da olmak üzere. Kaçıyorlar, sığınıyorlar çünkü şey,
cennet burası. Hollanda'da demek ki daha özgür bir
ama ekonomik olarak coğrafi keşiflerle yola çıkıyor.
Ve ekonomik keşifler falan onlar şeyden geliyor. Yani bireyin ortaya çıkmasıyla olan şeyler, bireyselliğin gelişmesi ya da başka faktörler de var. Bizi ilgilendiren şey gelişme. Gelişmenin özgürlükle ilişkisi. Eğer biraz daha yine tarihe bakarsak şey, Osmanlı İmparatorluğu'nun Türklerin Asyalı olmadıklarını ya da Asya kültüründen kopmalarını gösteren şey gelir gelmez Anadolu'ya gelir gelmez kendilerini şeye, Bizans'a entegre etmeleri. Ve o entegrasyon değişim. Çin öyle bir entegrasyonu yapmıyor. Peki, Hindistan yapmıyor.
Örneğini verdiğiniz entegrasyonu gelişme mi diyeceğiz? Yoksa başkasına geçiş?
Şimdi yani en azından şu var, Osmanlı Beyliği Bizans'la bütünleşti. Ona ben yani herkes, kimsenin görüşüne karışmak istemiyoruz.
Doğruya geçmek ya da daha yani orada Bizans vesaire onlar sadece taşıyıcı. Aslında o güne göre daha yüksek olarak.
Evet, Bizans'ın şeyine İstanbul düştükten sonra özellikle Fatih hiçbir şeye dokunmuyor ve her şeyi alıyor. Bütün Bizans bürokrasisini ve devlet organizasyonunu olduğu gibi alıyor. Bu şey demektir. Yani o bir imparatorluğu, bir beyliğin yönetmesi olanaksız. Yani orada Osmanlı'nın erdemi şeyde yatıyor. Daha yüksek bir kültürü benimsemesinde ve başkalaşıyor. Hemen Orhan Bey Bizans kraliçesiyle Bizans prensesiyle evleniyor, değil mi? Şeyden önce, yani İstanbul Fethi'nden daha önce. Yani zaten Osmanlı şey yapmış, o entegrasyon, Bizans, Roma, kendine Roma diyor Osmanlılar ve...
Yani bu bugün, nerede diyor, öyle bir şey var mı?
Fatih diyor özellikle, yani Rum. Rum oradan geliyor, Rumeli diyorlar. Rumeli...
Ben Romalıyım mı?
Roma'ya mektubu.
Tabii Fatih Sultan Mehmet kendisini zaten Kayseri Rum diye adlandırılmak
istiyor. Kayseri Rum yani, mektubu böyleymiş.
Yani bu Roma'nın Kayseri anlamında istediği şey yani kendisini o şekilde anılması okuduklarından öyle ne kadar kesin olduğunu
evet, tabii. Tamze bağlı tabii belgeleri görmedim.
Yani bildiklerim yani. Öyle yani.
Ailelere falan da gittiği var.
Bunu da
yani öyle annesi Rumcu.
Maradesi'nin
yani öyle olduğu evet. için mi yoksa genelde Roma idealini taşıdığı için mi öyle istiyor bilmiyorum yani.
O muazzam bir iddia.
Ayasofya'ya bile dokunulmuyor bu anlamda. Yani evet, Ortodoksların yani, bütünlüğüyle varlıklarını sürdürmelerine falan izin veriyor. Bu anlamıyla kendisini de böyle görüyor.
Ama annesi Fatih de... Sultan'ın evet. kendi kişiliğinden ve aile yapısından, kökeninden mi kaynaklanan bir şey yoksa aile. Neticede ileriye doğru kaydığı zaman Fatih Sultan Mehmet'ten 4 nesil, 5 nesil sonra gelen padişahlarda da tamamen geriye doğru bir şey var, gidiş var, geriye doğru çekiş var yani. İşte o daha iyi bilir. Yani yapısal olarak
yani yozlaşmalar var, yozlaşmalar her hanedanda olur. Yani
yozlaşma
bozuk bireyler yani içinde de olur.
Osmanlı mesela. İmparatorluğunda mesela bir Rönesans'tan veya bir reformdan bahsetmek mümkün değil.
Gerek yani öyle bir şey gerekmiyor. Gerekmiyor. Ahmet şöyle bir şey karşılaştırma yapabilir sanıyorum. Yani Avrupa'da reformasyon gerekiyordu çünkü kilise günahları satıyor, bağış belgeleriyle günahları siliyordu ve şey yani zulüm sistemine dönmüştü. Yani o zaman Osmanlı zaten laik. Laik olan bir şeyde yani devleti ve din işlerini ayıran bir devlette ne reformasyon gerekir ne aydınlanma gerekir.
Yani İslamcı yapının daha yenilikçi bir din olduğunu mu düşüneceğiz buradan şimdi?
Efendim?
İslamcı düşüncenin daha yenilikçi bir din olduğunu.
Hayır, Osmanlı dini, imparatorluk dini şeyin üzerindeydi. İslam'ın üzerindeydi. O anlamda lehti. Çünkü Osmanlı yasalarını kanuni yaptı şeyde esasla ve kanuni oraya şeriat yasalarını getirmedi. Justinian'ın yaptığı gibi bir şey, kanuni yaptığı şey. Yani var olan bütün yasaları toplayıp onları yeniden düzenledi ve onları elde edip toparlayıp yayınlamak şu anda Türkiye'nin yapması gereken ilk şeylerden birisi.
Yani bütün Osmanlı'nın tarihi boyunca Şeyhül İslam oradaki yani batıdaki belki papaya denk düşecek değil. Kurum olarak düşünürsek
düşünmeyelim. Değil. Cengiz bence düşünmeyelim.
Papa... Hiçbir zaman padişahın karşısında bir erkek olmadı. Evet. O kadar.
Ama zaten yani Şeyhül İslam'ı papayla mukayese etmek elmanın...
Yok zaten.
Yok yani. Zaten
yani papalık ayrı bir devlet gibi neredeyse. Yani. Neredeyse
devlet.
Zaten devlet.
Yani. Ahmet Bey sadece padişah.
Yani Şeyhül İslam Osmanlı'da padişahın...
Memur.
Bir şey. Evet. Yani memur. Tamamen farklı bir yapıdan bahsediyoruz.
Dolayısıyla reformasyon zaten var şeyde. Osmanlı İmparatorluğu'nda şey var, laiklik var. Yani devlet ve din işleri ayrılmış ve din işleri devlete tabi. Yani İngiltere'de olduğu gibi. İngiltere'de başarılan şey o. Kiliseyi devletin denetimi altına almak. Şeyde Almanya'da, Protestan Almanya'da başarılan şey o. Öteki tarafta Katolik ülkelerde başarılamayan şey onları ayırt etmek ve o toplumu bütün dini yozlaştırıyor. Yani o dinin sonlulaştırılması, fiziksel şeylerin kutsallaştırılması, işte insanların, rahiplerin tanrısal yetki taşımaları falan bu bir toplum karikatürüne neden oluyor. Orada ne devlet gelişir, ne bilim gelişir, ne etik gelişir, ne yasa gelişir.
Sonuçta kavramla ilişkisi.
Kavramla ilişkisine dönersek gelişme evet. Ve kavramın geçiş değil, yansıma da değil kavram alanının mantıksal bağıntısı gelişme diyor. Ve bu Hegel'in herhalde en güzel buluşlarından birisi. Çünkü kavram, gelişme dediğimiz şey bir potansiyelin edimselleşmesini, kendindenin edimselleşmesini anlatıyor. Başka bir şey değil.
Tamam, ben bununla ilgili soracaktım.
Evet, çok önemli.
Neden ve etkiyi kendinde ve kendi için olarak değerlendirmek istiyor düşüncem. Ve onu yerine oturtamıyorum.
Dene.
Yani neden kendindeyi mi anlatır?
Evet, orada o anlama yani, geliyor. Doğru.
Değil mi? Yani. Ama kendi için öz mü yoksa kavram mı onu anlayamıyorum. Yani o orası oturuyor.
Kendi için etki. Nedeni kendinde olarak alırsak... Nedenin tamam, eğer ona tırnak içinde etki. Gelişme kategorisini uygularsak o zaman neden etkiye gelişir deriz. Ama neden etkiye gelişmiyor? Çünkü gelişme
neden
değil,
aynı. Evet, etki aynı.
Özdeş bunlar. Orada ilişki var ve özdeşlik ilişki, öz ilişkisi var. Neden ve etki bir.
Neden evet. Etki arasında gelişim değil o değil. Zaman.
Evet. Geçiş de değil, birlik.
Başkasında
kendi
görünür.
Kendi için dediğimiz doğru. Şey ne? Kendi evet. İçin dediğimiz şey bunda.
Başkasında görünen ne?
Kendi yansın için edimselleşmiyor onlar. Ya da iki.
Neden etki arasında?
Anlamını biliyor musun?
Neden ve etki
arasında?
O da öyle diyor zaten.
Neden ve etki arasında kendinde ve kendi içinin? Halen tam oturtamadım.
Tamam baştan yani kendindesi
yani neden kendinde?
Neden ve kendindeyi şey etki, yaptık paralel olarak aldık.
Etki kendi için mi?
Evet. Kendi için olması edimselleşmiş edimselleşme durumuna gelmesi onu anlatıyor. Yani kendinde olmaktan çıkmış yani kapalı tamam. Olmaktan çıkmış kendiyle ilişki durumuna gelmiş ya da kendi için olmak demek kendini önüne almak demek. Bir şeyin kendi için olması kendi kendisiyle ilişki içine girmesi demek ve kendi kendine ilişkide en kolay olarak örnekten çıkarsak öz bilinç mesela. Bilinç kendini nesne olabilir. Kendinin bilinci olabilir. Ve bu kendi içine örnek. Yani o evet kendi için olması şimdi neden ve etkinin bunlar başkası ilkin değil mi? Biri neden öteki karşıtı olan başı
evet,
etki.
Ama değil.
Ama eğer neden etkiye geçmişse o ilişki kendi için olan bir terimin ilişkisini anlatıyor bir bakıma. Yani sanki neden nedenle ilişki ya da etki etkiyle ilişkili. Özdeşlikten dolayı öyle bunlar Ege'nin kullandığı mantıksal aygıtlar bunlar ve yani çok güzel işletiyor onları. Ona tekrar dönelim o zaman.
Peki varlık kendindeyse, o zaman hani şu tamamlanmışlıkla bağdaştırmaya çalışıyorum. Hmm. Az önce kullandığımız o şey var ya. O tamamlanmış, daha doğrusu tamamlandığındaki bir kapı öz. Öyle mi?
Evet, evet yani doğru. Evet. Özün tamamlanması burada söz konusu. Tözün tamamlanması aynı zamanda
özün tamamlanması.
Evet, bütün bölümün tamamlanması. Ona da takılma. O da zor bir nokta. Yani onlar şey. Orada Hegel belki de biraz daha
ama
açması
yani
gerekiyor.
Oradan sonra çıkacak gibi yani.
Olabilir.
Yani şey oturacak tam gibi.
Doğru. Doğru. Yani bu bunlar çünkü şeyin o öz alanının aşılması, ortadan kaldırılması, onun tamamlanmasını anlatıyor
şey,
zaten.
Önüne geçerken hani çok konuştuk. Ölçünün tamamlanışı, öze geçiş için anlamlı bir yer tabii.
Yani burada Hegel'in söylediği şey, tamamlanış, bu tamamlanış, bundan böyle tözün kendisi değil, daha yüksek bir şey, kavram ya da öznedir. Bu yani bu tamamlanış şeyin niteliğini değiştiriyor. Bütünün niteliğini değiştiriyor bir bakıma. Devam edin.
Tözün gerçekliği kavramdır diyebiliyoruz değil mi o zaman?
Şimdi onu söylüyor. Mesela kavram etkileşimden sonuçlanan bütünlük. Etkileşimin iki tözünün birliğidir. Etkileşim, asıl son kavram etkileşim kavramı. Veselwirkung. Yani şey... Bütün o alanın
töz alanında.
Töz alanının ya da öz alanının son kavramı.
Yani nedensellikle etkileşim.
Ne etkileşim o terimin Almancası şey karşılıklı etki gibi bir şey. Onu ben etkileşim diye indirdim. Yani karşılıklı etki yerine etkileşim diyebiliriz. Etkileşim iki tözün ilişkisini varsayıyor zaten.
İnteraktif.
İnteraktif. Interaction gibi bir şey. Beşler Almanca'da değişim demek.
Tözün
aynı zamanda alternation demek. Yani git gel.
Almaşık.
Almaşım. Almaş. Ama orada... Almaş şey demek. Yani sarmaş Türkçe'de meşle bir sözcük türetme tarzı var ya.
Geçişimli fiiller.
Geçişimli fiiller. Yani burada almada almaş ona iki taraflı yapıyor. İki tarafa birden. Yani bir alma var ama aynı zamanda da o
peki, etkileşim
karşılıklı
dediğiniz,
alma durumu
etkileşim
var.
Dediğiniz,
öpüşme mesela, öpüşme karşılıklı olan bir
sevmek
şey.
Sevmek ve sevişmek gibi.
Evet, yani evet, sevmek...
Karşılıklı olması gerekiyor.
Pek başına sevişme
evet.
Olmuyor.
O şey...
Peki,
meşli
dediniz,
meşli
o.
Ya, fark edin. Sonra şey harfi gelince, o şey
yapıyor. Veysel, ne? Az biraz sonra.
Maşla yapılan şeyler var dediniz de, rengi gibi bir gemi çok iyi değil de merak ettim.
Neyle yapılan?
Meşle.
Meşle. Meşle iyi. Belki de ben yanlış söyledim. Yani o şey. Şey harfiyle geçiş.
O etkileşimin nedensellikle alakası var mı o dediğiniz etkileşimin?
Doğrudan doğruya bu şey. İki tözün etkileşimi nedensellik ilişkisi. Aynı zamanda. Yani. Ve orada muhtemelen... Peki o zaman bunu da şey yapacağız. Geri döndüğümüz zaman tekrar ele alacağız.
Etkileşim dediğimiz zaman Aziz burada bana çok açık gelmiyor o sözcük.
Ama zaten çok dağıldı.
Etki mi?
Dağılmamız
lazım. Ne açıdan açık gelmiyor? Etkileşim dediğimiz zaman yani etkileyen ve etkilenen gibi. Yani,
karşılıklı etkileşim işte.
Tamam da yani, karşılıklı İki eşit ağırlıktan, eşit güçten mi söz ediyoruz etkileşim? Bunu mu taşıyor? Yani etkileşim bir baskının bir tabiye olan etkisiyle bir tabiye olanın baskına olan etkisinden de söz edilebilir. Yani o anlamda etkileşimi
aynen. Yani biraz tabi olan, boyun eğen aynı zamanda evet boyun eğen yani
örnek
hem tabi hem olan
Osmanlı'nın
Osmanlı'nın kültürü açısından bakıldığında özellikle de saray kültürü açısından bakıldığında Osmanlı'nın belki ne bileyim silahlı güç olarak daha güçlü olmasına karşın Farsi yani İran kültürü karşısında daha zayıf olduğu söylenir. Örneğin yani şeyden İran kültüründen etkilendiği.
Evet.
Osmanlı dilinde bu açık bir şekilde görülüyor. Aynı şekilde onu, Arap kültüründen etkilendiği.
Onu aynı ben şekilde. Kabul edemeyeceğim. Yani abi, Osmanlı müziği bugün bile şey hayır, yani evrensel olarak, nitelik taşıyan hayır, bir dil müzik. Fars müziği ve Arap müziği diye bir şey yok.
Hayır, dil olarak.
Yani sanatta, güzel sanatta gelişiminde eski form, önceki formlar yitiyorlar, saklanmıyorlar. Bu bilinen bir şey. Çünkü çirkin, yani güzel değil. Güzellik idealine karşılık düşmüyor. Osmanlı, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Fars kültürünün yüksekliğini sorgulamıyoruz. Ne olarak?
Dil
olarak.
Kullanılan dil. Osmanlıca yok.
Osmanlıca hepsinden yani yüksek.
Şey yapmıyor.
Osmanlıca evet. Hepsinden yüksek.
Osmanlı, ama Osmanlıca...
Çünkü Osmanlıca yeni bir dil olarak, yeni bir dil gerek.
Fars ve Arap şeylerinden,
hiç önemli değil.
Pekanillerinden geliyor dil olarak yani. Ve bir homojen bir dil değil.
Bu bir şey, gereksinim de Osmanlı o şeyi yaratmak zorundaydı. Yani Türk diliyle, yani göçebe bir kültürün diliyle sanata, politikaya ve bilimlere şey yapamazdı, giremezdi.
Evet,
yani o yüzden öyle bir dil yaratıldı. Kesiyoruz.